Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Ayşenur Topsakal. Eserin adı Uçurtmayı Vurmasınlar. Yazarı Feride Çiçekoğlu. Türü roman. Basım yeri ve tarihi Şubat 2022, İstanbul. Bu kitap 102 sayfadır. Birinci ayrım. Ön söz. 1984 yılının bir Haziran öğle sonrası demir kapı beni dışarı kapayıp barışın çığlıkları içeride kaldığında gün olup onun sesinin bunca çok insana ulaşacağı hiç aklıma gelmemişti. Barışla ilgili anıları kağıda dökmeyi düşünmediğimden değil, kağıda dökülü sözün okuma alışkanlığı olan sınırlı kişiye bile çoğu kez iletilmediğini sezmemden. Uçurtmayı Vurmasınlar'ın 1986 yılında yapılan ilk basımı bu sezgiyi doğruladı. Öykü bir rastlantılar dizisi sonucu 1989'da film olmasaydı, Barış alçak gönüllü bir kitabın sayfalar arasından mırıl mırıl konuşmayı sürdürecekti. Ta ki kitabın ilk ve tek basımı kim bilir kaç yıl içinde tükenene dek. Beyaz perde Barış'ın mırıl mırıl sesini yükseltiverince Uçurtmayı Vurmasınlar için yeni bir basım şansı doğdu. Ak kağıt üzerindeki kara yazılar herkese kendi düşlerini üretmenin ipucunu verdiklerinden midir nedir? Resimlenmiş düşlerden daha renkli olabiliyorlar. Bir çocuğun gözlerinden duvarları kendi düşlerinde sorgulama olanağını daha fazla okura sunabilmek filmin armağanı. Kitabın bu nedenle beyaz perdeye gönül borcu var. Şimdi Barış'ın düşsel mektuplarını yeniden okuduğumda onları da yer yer yüksek sesli buluyorum. Barış, kimi şeyleri daha yumuşak söylerdi gibi geliyor. Ama çocuklaşabilme yönünde ne kadar yol aldığımızı görmek için geçmişteki sözleri tanık bırakmak daha doğru galiba. O yüzden 5 yıl önce nasıl aktarmışsam Barış'ın düşlerini öylece bıraktım. Böylesi daha içten geldi. İçtenlik önemli. Çünkü Barış da öyleydi. Feride Çiçekoğlu, Ocak 1990. Sunu. Barış'ı tanıdığım yerde ne çiçekler vardı ne de başı bulutlarda bir çınar. O gevrek sesiyle simitçi bile giremezdi oraya. Taş avlıyor yalnızca kuşlar konardı bazen. Kuş kanadına binip çayırlara gitmeyi öğretti Barış bana. Düş de gerçek, onun o yarım sözcüklerinde öylesine iç içe geçerdi ki, dünyanın çirkinlikleri bir bulut gibi kayıp giderdi yarım göğümüzden. Taş avluda düşsel uçurtmaları uçurmayı işte öylece öğrendim Barış'tan. Adını ne barış yılını düşünerek koymuşlar, ne de savaşlar çıkmasın diye. Babasının sevdiği bir müzikçinin adıymış. Yalnızca o yüzden. Adının anlamı dünyayı kucaklasa, taşta büyüyemezdi Barış. Ama bunu ne anası bilirdi, ne de anası gibiler. Bilseler, çocuklar şeker de yiyebilsinler diye gökyüzüne hasret çeken bizler, çayırlara yalnızca kuş kanadında uçmak zorunda kalmazdık belki. Neden orada olduklarını bilenler de, bilmeyenler de Barış'ı sevdiler. Birbirlerini sevdikleri gibi. Bambaşka nedenlerle çiçeklerden uzak kalsalar bile çiçekleri sevdikleri gibi. Barış da onları sevdi. Hem de nasıl? Her birini ayrı ayrı sevdi. Oradan çıkıp artık başının üzerindeki yıldız görebilenleri bile unutmadı. Mektuplar yolladı onlara. Hiçbir zaman yerine varmayan, bazen kağıda dökülmeyen ve hep demir kapılara takılan mektuplar. Barış'ın kimi düş, kimi gerçek mektupları, gerçek adresine ulaşsın diye yazıldı bu kitapçık. Adını taşıyan yılda hala taşta büyüyen Barış'a bir armağan, hep yanıtsız kalan mektuplarına bir yanıt olsun diye. Uçurtmayı vurmasınlar, çocuklar uçurtma da uçurabilsinler diye. Feride Çiçekoğlu, Şubat 1986. Uçurtmayı vurmasınlar. 26 Haziran. Burnun mu büyü deyince? Hani Pinokyo'nunki gibi? Sen anlatmıştın. Pinokyo diye bir kukla varmış. Yalan söyleyince burnu uzuyormuş. Yalan söylersen senin de burnun büyür demiştin bana. Sen de yalan söyledin. Seni bırakıp gitmem. Gidersem seni de götürmeye çalışırım. Hatırlıyor musun? Böyle söz vermiştin. Ama hoşça kal bile demeden gitmişsin. Ben uyurken. Demir kapının sesine uyandım. Alkışlar, güle güle sesleri, ayağını sürü, biz de tez çıkalım feryatları. Uyku sersemi kimin gittiğini anlayamadım. Koşa koşa çıktım avluya. Baktım, kadınların kimi gözyaşlarını siliyor, seni aradım. Kucağına çıkayım her zamanki gibi diye. Önce fark etmediler beni. İnci, İnci diye bağırınca görüverdiler. Seni çağırdığımı duyunca annem ağlamaya başladı. Anladım o zaman, gitmişsin. Bilmem sesimi duydun mu? Kapı yeni kapanmıştı. Duyasın diye bağırdım. Duyduysan geri dönseydin keşke. Bavuluna sığardım. Kimse görmezdi beni. Minicik olurdum. Saklambaç oynarken saklanmıştım bavuluna bir kez. Yine saklanırdım. Demir kapıları geçince çıkardım bavuldan. Gittiğinden bu yana hep seni görüyorum düşümde. Bak nasıl. Bir gün senle yine avluda geziyormuşuz. Yani volta atıyoruz. Sen hızlı hızlı yürüyorsun. Ben de sana yetişmek için koşuyorum. Ellerini arkanda kavuşturmuşsun. Ben de kavuşturmaya çalışıyorum. Ellerim yetişmiyor. Duvara varınca sen birden geri dönüyorsun. Ben de dönmeye çalışıyorum. Sana yetişemiyorum. Tam o sırada yağmur başlıyor. Sen bana koş, yeni aldığımız şampuanı getir Barış diyorsun. Ben içeri gidip şampuan alıyorum. Başımıza döküyoruz. Yağmurla şampuan iyice köpürüyor. Köpükler başımızdan her yanımıza akıyor. Köpürdükçe köpürüyoruz. Sana bakıyorum, köpükten görünmez olmuşsun. Sesleniyorum. Seni göremiyorum İnce. Neredesin? Köpük yığını avlunun kenarındaki demir kapıya doğru yürüyor. Bana da sesleniyorsun. Gel, kapıya vuralım. Ama kapıya vursak anahtarlı amca gelir. Daha iyi, gelsin diyorsun. Kapıya vuruyoruz, gelen giden yok. Yağmur artıyor. Eyvah, köpüklerimiz yağmur suyuyla yıkanıp akacaklar. Hah, bir ayak sesi duyuldu. Hem de çok anahtarlı amca bu gelen. Anahtar şıkırtılarının çokluğundan anlıyoruz onun geldiğini. Öbür amcaların birer anahtarı olur. Hangi koğuşu bekliyorlarsa o koğuşun anahtarı. Bizim koğuşu bekleyen teyzenin de tek anahtarı var. Neden gardiyan ana diyorlar ona ince? Annem bile öyle diyor. O herkesin anası mı? Ama o bizi içeri kilitliyor. Anneler çocuklarını kilitler mi? Ben anahtarlı teyze diyorum ona. Çok anahtarlı amcanın adı da baş gardiyanmış. En çok şıngırtıyı o baş gardiyan çıkarır. Bütün koğuşların anahtarını taşır o. Baş gardiyan bağırıyor kapının öbür yanından. Ne istiyorsun kız? Sen bana kız deme ayıptır demiştin. Madem öyle baş gardiyan neden kız diyor? Ben de onun kadar çok şangırtı çıkarırsam kız diyebilir miyim? Beni susturup amcaya sesleniyorsun. Kapıyı açın, hasta var. Hani yalan söylemek kötüydü? Sen niye yalan söylüyorsun İnce? Yalanlar kendi arasında ikiye ayrılır, diyorsun bana. Gerekli ve gereksiz yalanlar. Bu gerekli bir yalan. Ama ben de kendi söylediğim yalanları gerekli buluyorum. Kızıyorsun bana. Çocuklar yalan söylememeli. Onlar gerekli ve gereksiz yalanları bilemezler henüz. Eh ne yapalım? Ben de büyüyünce söylerim. Baş gardiyan senin gerekli yalanına inandı. Hasta var sanıyor sahiden. Açıyor kapıyı. Birden bizi görüyor karşısında. İki tane pamuk yumağı. Şaşırıyor fena halde. Biz ikimiz bir ağızdan böh diye bağırıyoruz. O korkudan düşüp bayılıyor. Elinden tutuyorsun. Koşuyoruz. İki yanımıza koğuşlar sıralı. Yağmurda ıslanıyoruz. Islandıkça köpüklerimiz akıyor. Önce senin burnun çıkıyor ortaya. Burnun uzamış olmalı ince. Anlaşılan gerekli yalanlar da uzatıyor insanın burnunu. Gardiyanlar önce anlayamıyor bizim ne olduğumuzu. Yuvarlanarak gelen iki köpük yumağını görünce telaşla kenara kaçışıyorlar. Sonra senin burnunu görüyorlar köpüklerin arasından. Yakalayın diye bağırışıyorlar. Yakalayın mahkum kaçıyor. Ama ben mahkum değilim ki. Ben yalnızca çocuğum. Annem buradayken bana dışarıda kimse bakamazmış. O yüzden cezası bitene kadar annemle birlikte kalmalıymışım. Ben artık kendi çoraplarımı giyebiliyorum. Kendi kendime bakarım. Beni dışarı bıraksınlar ince. Senin yanına geleyim. Sen benden önce varıyorsun dış kapıya. Volta atarken olduğu gibi. Benim bacaklarım küçük. Yetişemiyorum sana. Yağmur köpüklerin bir kısmını götürmüş ama hala garip görünüyoruz. Dış kapıda bekleyen gardiyan şaşırıyor. Sen ona da böh diyorsun. Düşüp bayılıyor. Kapıyı açıyorsun sen. Çıkıyorsun. Var gücümle koşuyorum sana yetişmek için. Bağırıyorum bir yandan da. İnci, beni bekle. Gitme. İnci, bekle geliyorum. 30 Haziran. Sevgili İnci, mektubuma henüz yanıt vermedin. Bilmiyorum, alındın mı? Nevinin dediğine göre demir kapılara takılırsa alamazmışsın onu. Takılmazsa bile mektubumuz senin eline ancak yeni geçmiş olabilirmiş. Çünkü bizim yazdığımız mektuplar idarede okunuyormuş. İçinde zararlı bir şey olmasın diye. Dün çok anahtarlı amca geldi. Nevin kim? Diye sordu. Nevin ortaya çıkınca biz size kız mı diyoruz kız? Diye bağırdı. O gittikten sonra Nevin bana korkarım senin mektup İnci'ye hiç varmayacak dedi. Neden? Dedim. Yanıt vermedi Nevin. Sence benim mektubumda zararlı ne olabilir İnci? Seni çok özledim. Keşke bana bir kerecik olsun mektup yazsan. Yine aşure pişiriyor musun? Aşure deyince aklıma geldi. Seni yine düşümde gördüm. Bak anlatayım istersen. Kocaman bir kazanda aşure pişiriyorsun. Hani buradayken pişirirdin ya, işte öyle. Senle birlikte dibini sıyırmak ne kadar eğlenceli olurdu. Dışarıda pişirirsen, kiminle sıyıracaksın dibini? Başka bir çocukla sıyırma. Belki onun nezlesi vardır. Sana da geçer. Sen aşure pişirirken ben yanında bekliyorum. Pişince sen kaplara boşalt da birlikte dibini sıyıralım diye. Sonra birden düdük sesleri duyuluyor. Derken kapı vuruluyor gümbür gümbür. Sen çabuk saklanalım diyorsun. Önce beni saklamak istiyorsun. Masanın altına giriyorum ben. Olmuyor. Masanın örtüsü yok. Olduğu gibi görünüyorum. Saklanacak bir yer arıyorsun. Yok. O sırada kapı çok yumruklanıyor. Neredeyse kıracaklar kapıyı. Birden aşure kazanı ilişiyor gözüne. Hadi şu kazanın içine gir diyorsun. Çabucak kazana atlıyorum. Kapağını da kapıyorsun. Aralıktan seni görüyorum. Hadi çabuk ol. Sen de saklan ince. Saklambaç oynadığımız zamanki gibi saklan. Bulamasınlar seni. Dolabın kapısı kapanmıyor. Hemen görürler seni. Bavul çok küçük. Sığmazsın içine. Derken pencereye bakıyorsun. Cam açık. Atlayıp kaçacaksın galiba. Beni bırakma. Kazan kapağının aralığından bağırıyorum. İnci, beni bırakma. Bensiz gitme. Böyle bağırarak uyanmışım yine. Annem sordu. Ne gördün diye. Düşümü anlattım ona. Sonra sonra ne sordu biliyor musun? Aşure kazanında yanmadın mı? Annem bazen hiç düşünemiyor. Sen kazanın altını kapatmıştın elbette. Umarım zararlı bir şey yoktur bu mektubumda. Eline geçmesini çok istiyorum. Yarın görüş var. Babam gelecek. Çok seviniyorum. Nevin dedi ki sana bir görüş günü mektup atarsam öbür görüş gününe senden yanıt gelebilirmiş. İki kocaman hafta. Bana çok uzun geldi. Zaten iki görüşün arası hep uzun gelir. Ama Nevin'in dediğine göre bir görüş günü mektup atıp öbürüne yanıt alabilirsem yine de sevinmeliymişim. Gelecek görüş gününe iki kat sevinebilirim belki. Bir kat babam geldiği için, bir kat da senden mektup geldiği için. Bana yaz olur mu? 14 Temmuz. Bugün görüş günüydü ama kuşlar hiçbir şey getirmediler. Ne babamı ne de senin mektubunu. Sen bana demez miydin hep? Çok istediğin bir şey varsa söyle. Kuşlar pazara gidince belki getirirler diye. Kaç gündür söyleyip duruyorum. Bana görüş günü babamdan ve senden haber getirsinler diye avludaki bütün kuşlara seslendim. Hatta demirlerin arasına bile bağırdım. Bugün başkalarına geldi mektup. Oysa kuşlara söylememişlerdi onlar. Belki de benim sesimi duymamışlardır. Yoksa bana küstüler mi? Hani bir kere taş atmıştın bir kuşa. Küserler sonra demiştin sen. Küstüler mi dersin? Ama bir daha hiç taş atmadım ki. Babam görüşe gelmeyince annem çok üzüldü. Eskiden hiç aksatmazdı. Şimdi ara sıra gelmiyor. Keşke bugün gelseydi. Annem de çok bekledi. Bu gece yine ağlar annem. Gizli gizli ağlıyor. Herkes uyuduktan sonra. Ben uyuyormuş gibi yapıyorum. Ama saçlarım ıslanıyor. O zaman anlıyorum annemin ağladığını. Sesimi çıkarmıyorum. Benim anladığımı sezerse daha çok üzülür belki. Mektuplar görüşten sonra dağıldı. Gülsüm Ana'ya 3 mektup birden geldi. Görüşte de torunları gelmişti. Akşam bütün koğuşa çay yapacak. Torunlarını kucağına alabilmek için çok yalvardı gardiyana. Ama olmazmış. Görüşçülerle bizim aramızdaki pencereyi artık kilitliyorlar. Görüşe gelenleri yalnızca tel arkasından görebiliyoruz. Sarılmak yasak. Çok önceleri ben daha o pencereden sığabilecek kadar küçükken Annem beni babamın kucağına vermişti bir kez. Pencereyi kilitlemiyorlardı o zaman. Babam da izin alıp beni dışarı çıkarmıştı. Köşeden simit de almıştık. Babamdan ayrılmak istememiştim o zaman. Annem de bir daha babama vermediydi beni. Gülsüm Ana işte o pencereden almak istedi torunlarını. Ama artık yasakmış. Biz de dışarı çıksak içeri girmek yasak olur mu İnci? Gülsüm Ana'nın torunları ağladılar içeri girmek için. Ben olsam ağlamazdım. İçeride simitçi bile yok. Nevin de mektup bekliyordu. Benim gibi. Ona da gelmemişti. Nevin nişanlısına merak ediyor. Neden görüşe gelmiyor dedim. Gelemezmiş. O da kafesteymiş bizim gibi. Ancak kuşlar getirebilir onun haberlerini, dedi Nevin. Nişanlın neden kafeste diye sordum. Halkını sevdiği içinmiş. Sen niye buradasın diye sordum Nevin'e. O da halkını sevdiği için buradaymış. Ben büyüyünce halkımı hiç sevmeyeceğim. Halkını sevenler hep kafese giriyor. Nişanlısından mektup gelmeyince Nevin'in çok canı sıkıldı. Avlunun bir kenarına gidip sigara yaktı. Yanına gittim. Kuşlar neden bugün mektup getirmediler diye soracak oldum. Git başımdan, saçmalama diye azarladı beni Nevin. Tam o sırada kepçe başı geldi koşarak. İntikamımı aldım, artık verebilirim deyip bir mektup uzattı Nevin'e. Zeynep kızar şimdi ona. Yine kepçe başı dediğimi duyarsa. Şakacıktan kızıyor ama biliyorum. Karavanayı ekip başı dağıtıyor ya, Zeynep kepçeyi eline alıp "Haydi karavana geldi." diye bağırmaya başlayınca ben de "Kepçe başı, kepçe başı." diye sesleniyorum. Zeynep çok şakacı. Yemek dağıtırken hep şakalaşıyor. Okuma yazma bilmeyenlerin mektuplarında yazıyor. Herkes seviyor onu. Nevin'e de şaka yapmış Zeynep. Nevin Zeynep'i kızdırmıştı daha önceden. Bugün sana mektup gelmeyecek, bana gelecek diye. Zeynep de Nevin'in mektubunu saklamış. Mektubu görünce Nevin'in sıkıntısı birden dağıldı. Mektubu okudu önce. Sonra gözü bana ilişti. Hadi gel bakalım, soralım. Kuşlar pazardan ne getirmişler? Dedi. Elimden tuttu benim. Ama benim canım kuşlarla konuşmak istemedi artık. Gülsüm ana çaya çağırıyor bütün koğuşu. Ben en iyisi gideyim. Belki bisküvi de verirler yanında. Hacer de çok seviyor bisküviyi. Ama o istemeye utanıyor. Ben isteyince veriyorlar bana. Ben de birini Hacer'e veriyorum. Bir kere yine bisküvi istedim. Nevin ayıptır. Boyuna istenmez dedi. Ben de ama Hacer istiyor deyip Hacer'e baktım. Hacer de ayıptır istenmez demez mi? Çok kızdım. Bir daha Hacer'e bir şey vermem belki. Ama para yatıran kimsesi yokmuş. Yalnızca karavana yiyor. Kendisi hiçbir şey alamıyor. Belki bisküvimin yarısını veririm. Bana salıncak kurarsa eğer. 21 Temmuz. Neden yazmıyorsun İnce? Sen bize çok yazarsan seni tekrar yanımıza getirirlermiş. Madem o kadar çok özledin, git bakalım yanlarına derlermiş. Nuran söyledi. Yanımıza gelmek istemiyor musun yoksa? Azıcık yazsan yine de getirirler mi seni yanımıza? İstersen azıcık yaz. Yine de getirmek isterlerse çok yazmadım ki, azıcık yazdım dersin. Nuran'a söyledim, sana birlikte mektup yazalım diye. İşi varmış. Biz de Nevin'le yazıyoruz yine. Nevin nişanlısına mektup yetiştirecek. O yüzden kısa yazıyoruz. Nuran yatağına yattı, tavana bakıyor. Hani işim vardı, dedim. Kızdı bana. Düşünüyorum ya, bu da iş, dedi. Düşünmek ciddi bir işmiş. Hatta Nuran'ı düşündüğü için atmışlar buraya. Öyle söyledi. Yanına yatıp seninle birlikte düşüneyim mi diye sordum. Güldü o zaman. Büyüyünce beni de içeri atarlarmış. Çok düşünürsem. Sahiden atarlar mı İnce? 28 Temmuz. Artık sen gideli ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Koğuşa gelen kartında çıkar çıkmaz yazdığını söylüyorsun ama bizim elimize daha bugün geçti. Kartında şöyle demişsin. Çerçevesiz gökyüzünü ve tel gölgesiz güneşi sizinle paylaşmak için hemen yazıyorum. Bu cümlenin altını kırmızı kalemle çizmişler. Güneş ve paylaşmak sözcüklerinin yanında soru işareti koymuşlar. İdaredeki bıyıklı amcalar bu sözleri anlamamışlar mı? Ben bile anladım. Üstelik mektupları getiren çok anahtarlı amca, söyleyin bu arkadaşınıza bir daha böyle zararlı laflar etmesin dedi. Ben de mektuplarda neyin zararlı olduğunu anlamaya çalışıyordum. Şimdi büsbütün kafam karıştı. Sen hep paylaşmak en güzel şeydir derdin. Bisküvimi Hacer'le paylaşmayınca kızardın. Paylaşmak zarar ise ben de bir daha paylaşmam. Güneş neden zararlı ince? Belki de güneşte çok durunca sıcaktan hasta oluruz diyedir. Ama bizim avlumuza zaten çok az güneş geliyor. O kadarcık güneşte hasta olunmaz ki. Kartın gelince herkes çok sevindi. Vefalı kızmış. Kader arkadaşlar unutmadı dedi Gülsüm ana. Vefa ne demek ince? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Gülsüm ana vefalı olduğu için buradaymış. Bir komşusunu saklamış. O yüzden ceza vermişler. Vefa iyi bir şeyse Gülsüm Ana'yı neden ceza vermişler? Bir de kaderin ne olduğunu anlamadım. Gülsüm Ana'ya sordum. Bizi buraya kader kapadı dedi. Kader çok anahtarlı amcanın adı mı? Ben böyle sorunca bana güldüler. Neyse ben de Nevin'e sorarım artık. Ya da Sevim'e. Bu sefer bu mektubu Sevim'le birlikte yazıyoruz. Nevin dedi ki onun yazdıkları hep demir kapılara takılıyormuş. Biraz da Sevim'le yazalım. Belki onun yazdıkları demir kapılara takılmaz da senin eline varır. Sevim, benim elim uğurludur. Ben yazayım, dedi. Kızlar çok güldüler. Sevim yazdığı bir şiir yüzünden gelmiş buraya. Hem de çok güzel şiir okuyor. İyi yazmadın, diye mi geldin, diye sordum. Yok, iyi yazdım diye. İyi yazmışsa Sevim niye gelmiş İnci? Kartının sonunda beni soruyorsun. Beni unuttu mu demişsin. Ben seni unutmadım. Sana kaç tane mektup yazdım. Ama mektuplarım sana varmıyor. Herhalde demir kapıdan geçmiyor. Bu mektubu da almazsan bana haber ver, değil mi? 15 Ağustos. Sayın çok kıymetli büyüğüm İnci. Mektubuma değil, satırlarıma başlamadan önce üzerime farz olan Tanrı selamlarımı sunar, hasretli iki ellerinden öperim. Nasılsın? İyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Eğer sen de ben kardeşinden soracak olursan hamdolsun canım sıhhattedir. Şimdi tek ümidimiz af bekliyoruz. Gün gelip biz de senin gibi çıkar mıyız özgürlüğe çölde kalmış bitkiler gibi susamışız. Mektubuma değil satırlarıma son verirken hasretle iki ellerinden öperim. Mapushane etrafında dikenli teller, birbirine kenetlenmiş bağlı bilekler. Sağımda solumda hasret çekenler. Tez gel babam, tez gel görüş gününe. Tahammülü hal kalmadı garip gönlümde. İki kelimeyle anla derdimi. Feryat etsem duyuramam sesimi. Ölmeden göreyim güzel yüzünü. Tez gel babam, tez gel görüş gününe. Tahammülü hal kalmadı garip gönlümde. Bahar çiçeklerinden daha değerli inciciğim unutma. Kestane kebap, acele cevap. Kardeşim Barış. 1 Eylül. İnci. En sonunda bir mektubumu almışsın. Çok sevindim. O mektubu Hacer yazmıştı benim için. Ben söyleyeyim sen yaz dedim. Söylemeye başlayınca öyle mektup olmaz diye karşı çıktı. Sonra kendi bildiği gibi yazıp bana okudu. Ben bir şey anlamadım. Ama Hacer ısrar ettiği için yolladık. Şu işe bak. Tam da benim anlamadığım mektubu almışsın. Ben bir tek kestane kebap sözünü anlamıştım. Ama hiç kestane yemedim ben. Sen yedin mi? Benim anladığım mektuplar senin eline varmıyor. Eline varsın diye yine Hacer'le yazacaktık ama bugün o mahkemeye gitti. Onun cezası daha kesilmemiş. Hani sevmediği birine verecekmiş babası. Hacer de evden kaçmış ya. İşte onun için mahkemeye götürüyorlar. Hacer için kötü olmuş derlerken duydum. Ama Hacer kötü değil ki. Keyfi olunca bana salıncak kuruyor. Hem de sana mektup yazdı benim için. Kötü olmak ne demek İnce? Kadınlar konuşurken duydum. Babam da bir kötü kadın yüzünden gelmiyormuş artık görüşe. Benim geldiğimi duyunca sustular ama ben yine de duydum. Annem diyor ki artık babamı sevmiyormuş. Beni sevmeyene canı cehenneme, dedi kadınlara. Ama sonra gece yine ağladı. Ben anlamıyormuş gibi yapıyordum. Ama bu sefer çok ağladı. Ben de sordum. Anne, babamın canı cehenneme gitti diye mi ağlıyorsun? Bacak kadar boyunla her işe karışma, diye azarladı beni. Eşyalarımı ortada bırakınca kızıyor bana. Kazık kadar adam oldun, hala kıçını topluyorum, diye bağırıyor. Sonra bir şey sorunca böyle tersliyor. Bacak kadar boyu, kazık kadar adam nasıl olur ince? Annem artık babamı sevmiyor diye çok üzülüyordum. Ama sevmiyorsa neden ağlıyor? Kadınlara canı cehenneme diyor ama sizin kızlarla konuşurken duydum. İçim yanıyor, diyordu. Annemin eli kolu bağlıymış. Öyle olmasa gösterirmiş o kötü kadına. Sevim karşı çıktı annem böyle söyleyince. Belki de kötü değildir senin sandığın gibi, dedi. Bir şiir okudu sonra. Uzun süre mahpusta yatanlarla ilgiliymiş. Şöyle dedi bir yerinde. Bir de kim bilir, sevdiğin insan seni sevmez olur. Ufak bir işleme, yemyeşil bir dal kırılmış gibi gelir içerideki adama. Sevim diyor ki, uzun süre mahpusta yatanların çocuğunun başına gelebilirmiş bu. Dışarıdaki sevdikleri mahpustakileri unuturmuş bir zaman sonra. Sen de beni unutur musun İnci? Geçen gün Hacer sigara verdi bana. Sen erkeksin, erkek adam sigara içer, dedim. Önce öksürdüm, sevmedim. Sonra alıştım. Kadınların hoşuna gitti sigara içmem. Gelip gelip baktılar. Sonra Nevin gördü. Bağırdı. Çabuk at o sigarayı, diye sigarayı çekip uzağa fırlattı. Ağlamaya başladım ben. Sigara zararlıdır. Bir daha içtiğini görmeyeyim, dedi Nevin. Ama o kendi de içiyor. Sen de içiyorsun, deyince senin ciğerlerin daha küçücük, diye payladı beni. Ama Nevin o kadar çok içiyor ki. Senin ciğerlerin kendinden daha mı büyük yoksa, dedim. Yanıt vermedi bana. Bazen küçüksün, bazen de büyüksün diyorlar. Kimi zaman erkek oldun diyorlar. Kimi zaman da ciğerlerin çok küçük, diye azarlıyorlar. İnci, sence ben büyük müyüm yoksa küçük müyüm? Bakalım bu mektup eline geçecek mi? Filiz'le birlikte yazdık. Sen Filiz'i tanımazsın. Sizin koğuşa yeni geldi. Kitap okuduğu için getirmişler. Hani kitap okumak güzeldi. Ben buradan çıkınca kitap okursam beni yine getirirler mi? Ben de o zaman kitap okumam. Sen artık hiç kitap okumuyor musun? Bazen seni çok özlüyorum. Keşke kitap okusa da geri gelse diyorum. Ama o zaman annen üzülür. Sen yine de kitap okuma istersen. Belki ben senin yanına gelirim. Hoşça kal İnci. 15 Eylül. Anlaşılan Filiz'le birlikte yazdığımız mektubu almadın. Alsaydın cevap yazardın bana. Geçen gün kızlara kartın geldi, çok sevindiler. Çay sofrasına toplandık sizin koğuşta. Hep birlikte okuduk kartını. Kızlar öyle yapıyorlar yine. Sen varken olduğu gibi. Çay içerken mektup ve şiir okuyorlar. Çay saatine sizin odaya gitmeyi çok seviyorum. Annemin yaptığı çay o kadar hoşuma gitmiyor. Çoğu zaman annemle ikimiz içiyoruz. Sizdeki gibi eğlenceli olmuyor. Dün annem yeni gelen Seher teyzeyle gelini Ayşe'yi çaya çağırdı. Seher teyze komşularıyla kavga etmiş. Kocasının iki oğlunu, gelini Ayşe'yi, hepsini birlikte getirmişler buraya. Komşusu Seher teyzeye küfretmiş. Tam küfrederken komşunun ayağı taşa takılmış. Bahçede kaynayan çamaşır kazanın üzerine düşmüş. Kazan devrilmiş. Her yanı yanmış komşu Fatma Hanım'ın. Sonra kavga çıkmış. Böyle anlatıyor Seher teyze. Ama komşular onu şikayet etmişler. Demişler ki, suyu o döktü, Fatma'nın başından aşağı. İftira ettiler, diyor Seher teyze. Sonra ben Ayşe'yi sizin koğuşa götürdüm. Ayşe ağladı. Dedi ki kızlara, suyu Seher teyze dökmüş sahiden. Ayşe de iftira mı ediyor İnci? Hem iftira ne demek? Bu sözü çok söylüyorlar. Ayten'le Melahat da iftiradan gelmişler. Ayten'i kocası şikayet etmiş. Başkasıyla evlenmek istiyor diye. Melahat'ı da çalıştı evin hanımı. Kolyesini çaldı diye. Üst koğuşta iftira diyorlar. Ama alt koğuşta sizin kızlara başka türlü söylüyorlar. Ayten'i çok dövüyormuş kocası. Çekecek halim kalmadı. Ayrılacağım ondan. Zaten istemeden verdiler beni. Şimdi sevdiğim birilerinden evlenmeyeyim. Benim de yüzüm gülmesin mi? Diyordu Zeynep'e. Melahat da kolyeyi sahiden aldığını söylüyordu Nevin'e bir keresinde. İftira yalnızca annemlerin koğuşuna mı yetişiyor İnci? Ben sorunca sen daha küçüksün, anlamazsın diyorlar. Geçen gece yatağım ıslanmıştı yine. Annem kızdı. Koca herif, utanmıyor musun yatağı işemeye? Diye azarladı beni. Ama ben işememiştim ki. Hani Miki'li bir külotum vardı ya. İşte o Miki işemişti. Annem bana iftira etti, değil mi İnci? Birinci ayrım sonu.